Ayrım 22. Kayıp sicil. Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 202. Tarih 7 Eylül 1946. Çok partili dönemin ilk başbakanı Recep Peker koltuğuna oturalı tam bir ay olmadan Türkiye tarihinin ilk devalüasyon kararını açıkladı. Türk lirası ilk kez ABD parası dolara endekslendi. Oran %54.3'tü. Bu devalüasyonun bizim tarihimiz açısından anlamı şuydu. Türk ekonomisi ve siyaseti Sovyetler Birliği'nden uzaklaşarak ABD merkezli Batı dünyasına girme kararı almıştı. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın yanında yer almasında 1952'deki NATO üyeliği örnek gösteriliyor. Doğru ama eksik. İktisat temelli düşünmediğimiz için hata yapıyoruz. NATO'dan önce bugün de dahil yaşadığımız ekonomik krizlerin temeli olan iki uluslararası ABD grubuna girdik. 1944'te kurulan ve 1947'de faaliyete başlayan IMF ile 1945'te kurulan ve 1947'de faaliyete başlayan Dünya Bankası. 7 Eylül devalüasyonunun nedeni işte buydu. ABD liderliğindeki Batı, bu kurumlar olmadan dünya yönetilemez diyordu. 7 Eylül devalüasyonu gerçekte bir düzen değişikliğine işaret ediyordu. Türkiye'nin içine girdiği yeni siyaset dünyasında anti-emperyalist Kemalist devrimcilere yer yoktu. Tasfiye edildiler. Kazananlar 35'ler denen, Türkiye'yi küçük Amerika yapacağını söyleyen liberal Nihat Erim ekibi oldu. En Jacoben Kemalist'e devalüasyon kararını açıklattılar ve Recep Peker 10 ay sonra gitti. Kısa bir süre sonra da öldü. Türkiye ABD ekonomik sistemiyle bütünleşme politikasını Demokrat Parti ile sürdürdü. Kısaca anımsatayım. Adnan Menderes 4 Ağustos 1958'de %68.9 oranında devalüasyon yaptı. 1,5 yıl sonra 27 Mayıs 1960'ta askeri müdahale ile idam edildi. Süleyman Demirel 10 Ağustos 1970'te %40 oranında devalüasyon yaptı. 9 ay sonra 12 Mart 1971'de askeri darbe ile düşürüldü. Süleyman Demirel Başbakanlığındaki 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti 21 Eylül 1977'de %9.1 oranında devalüasyon yaptı. 4 ay sonra koalisyon dağıldı. Bülent Ecevit 10 Haziran 1979'da %43.7 oranında devalüasyon yaptı. 5 ay sonra gitti. Süleyman Demirel 24 Ocak 1980'de %32.7 oranında devalüasyon yaptı. 7 ay sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yıkıldı. Tansu Çiller 5 Nisan 1994'te %51 oranında devalüasyon yaptı. Seçim kaybetti ve ardından siyaset sahnesinden silindi. Bülent Ecevit 22 Şubat 2001'de %28.4 oranında devalüasyon gerçekleştirdi ve seçimde rekor oy kaybıyla siyasi hayatı bitti. Erdoğanlar nasıl iktidara geldi? MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer anayasa kitapçığı fırlattı diye uyduruktan bir siyasal kriz çıkarıldı. Hemen ardından ekonomik kriz patlatıldı ve hükümet 22 Şubat 2001'de devalüasyon kararı aldı. Dolar 689 liradan 964 Türk lirasına çıktı. Gecelik faizler %7500'e fırladı. 1 Mart'ta Dünya Bankası'ndan davetle çağrılan Başkan Yardımcısı Kemal Derviş bakan yapılarak ekonominin dümenine oturdu. Devalüasyon kararını son Kemalist devrimci Bülent Ecevit'e açıklattılar. Böylece bitişi çabuk oldu. Ecevit 4 Mayıs 2001'de hastalanıp yatırıldığında merkez medya çekil diye yazılara başladı. Dipnot: Sosyal devletin Kâbesi İsveç Sosyal Demokrat Parti bile neoliberalizm salgınına karşı koyamadı. İlk karşı duran Olof Palme öldürüldü. Almanya'da Sosyal Demokrat Willy Brandt uyduruk bir casusluk skandalıyla başbakanlıktan uzaklaştırıldı. İngiliz İşçi Partisi'ndeki Tony Benn, Almanya SDP'deki Oscar Lafontaine saf dışı edildi. Türkiye'deki hasta Ecevit Kemal Derviş'e mecbur bırakıldı. Çekil diyenlerden biri de AKP Genel Başkanı Erdoğan'dı. Hakkını veremediği bir makamı daha fazla işgal etmeden hem başbakanlıktan hem de milletin gündeminden çekilmesi gerektiğini ifade etti. Sonra çok kaba sözler sarf etti. Mesaisini yerine getirmekten aciz. Ülkeyi hastaneye çevirme. Millete kıyma, bırak. Ölümün ertelenmesi, ötelenmesi hayatın yaşandığı anlamına gelmez. Mazereti var, yaşlılık. Çekilmesini bilmiyor. Ecevit görevinin başında olduğunu söylemiş. Ne olur güldürme bizi. Fiziken çökmüş, bitmiş bir insan. Topluma yararlı olmaya değil, ancak kendini ayakta tutabilmeye çalışıyor. Anlaşılan o ki insan yaşlanınca gerçekleri daha az görüyor, hırsı artıyor. Erdoğan'ın bu kaba sözleri aklıma Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını getirdi. Tarih 26 Kasım 2011. Erdoğan bugün hala tam bilinemeyen rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da ameliyat oldu. 21 gün sonra Ankara'ya geldiğinde havaalanındaki kalabalığı gören Emine Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı. İlk kez mi böyle bir kalabalık görüyordu? Tabii ki hayır. Ağlamasının sebebi eşi Erdoğan hasta yatağındayken AKP içinde yerine kim gelir tartışmasının başlamasıydı. Hatta Taha Akyol gibi yazarlar gazetedeki köşelerinde bu konuda makaleler kaleme aldılar. Sanki Erdoğan ölmüştü ve yerine biri aranıyordu. Neler yazmadılar ki? Emine Erdoğan bu acımasızlık yüzünden o gün Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözyaşlarına hakim olamadı. Dün hasta yatağındaki Ecevit için, neyse, güzel bir söz vardır. Dünyada hiç kimse yoktur ki ayıplamış olduğu şey kendi başına gelmeden ölsün. Devam edelim. Ağır saldırılar karşısında Ecevit'in fiziksel değil ama siyasal gücü kalmadı. Kendisi gibi ABD'nin Irak'a müdahalesine karşı çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun süresini bir yıl uzatmak istedi, başaramadı. Hiç istememesine rağmen Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığını kabul etti. Dipnot: ABD Başkan Yardımcısı Cheney, 19 Mart 2002'de yaptığı Ankara ziyaretinde Ecevit ve Kıvrıkoğlu ile görüştü ama istediği desteği alamadı. Keza ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Grossman, 17 Temmuz 2002'de Washington'ın talebini daha da somut olarak dile getirdiler. Talebe direnen Ecevit Kıvrıkoğlu ikilisi emekli edildi. Erken seçimle AKP iktidara geldi. Medyanın gündeminde Ecevit'in hastalığı, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve Yahudi iş adamı Üzeyir Garih suikastleri, banka hortumları ve DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetine yönelik beyaz enerji operasyonu vardı. 22 Ağustos'ta Kemal Derviş istifa ederek kabineden ayrıldı ve Devlet Bahçeli siyaseten intihar ederek erken seçim istedi. Bitmedi. Seçime giderken CHP karıştırıldı. Erdal İnönü gibi isimler istifa etti. Fikri Sağlar gibi isimler ihraç edildi. DSP bölündü. Hüsamettin Özkan ve arkadaşları ayrıldı. Ne olacağı 2002 başında belliydi. New York'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'den 3 isim davet edildi. Yeni lider adayları Kemal Derviş, İsmail Cem, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan şöyle diyordu: "Partimiz ABD'nin müttefikidir. IMF'ye direnenleri üzüntüyle izliyoruz." Sonra tarih 3 Kasım 2002. Seçimler oldu, sandıklar açıldı ve AKP birinci parti oldu. %34 oyla 363 milletvekili çıkarıp tek başına iktidara geldi. Erdoğan tıpkı 1994 İstanbul yerel seçiminde olduğu gibi şanslıydı. DYP %9.6, MHP 8.4 ve Genç Parti 7.3, DHP 6.2 ve ANAP 5.2 oyla seçim barajının altında kaldı. Ancak bilgisayar başındaki sihirli bir el AKP için bu kadar iyi bir dağılım yapabilirdi. Mecliste sadece iki parti vardı, AKP ve CHP. İki partinin toplam oyları %53 idi. %47 meclis dışındaydı ve buna demokrasi diyorlardı. Kazanmışlardı. Hala sanılıyor ki seçimi AKP kazandı, Gül kazandı, Tayyip Erdoğan kazandı. Batı'nın ılımlı İslamcı dediği Erdoğan cübbe giyen Thatcher rolünü üstlendi. Batı için önemli olan kapitalist neoliberal politikaları yürütecek yeni bir yüzdü. Erdoğan'ın Amerikan dolarıyla iktidara getirildiği gün gibi ortadaydı. Biz bu filmi 1946'dan beri seyretmiyor muyuz? Senaryo yazarlarını tanımıyor muyuz? Seçimden sonra hükümeti Abdullah Gül kurdu. Erdoğan'ın önündeki duvarların yıkılması zor görünüyordu. Fakat seçimden iki gün sonra devreye Erdoğan'ın hiç beklemediği biri girdi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Tarih 5 Kasım 2002. Erdoğan'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Baykal, kanaatime göre bir insanın siyasi suç niteliğinde mahkum olması, ömür boyu siyasetten mahrum edilmesine gerekçe olmamalıdır dedi. Yani ne lazımsa yaparız. AKP şaşkındı. Erdoğan'ı parlamentoya taşıyan sürece start verdi. Anayasanın 67, 76 ve 78. maddeleriyle ilgili değişiklik teklifini meclise sundu. Teklifte anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinde yer alan ideolojik veya anarşik eylemlere ifadesiyle affa uğramış olsalar bile tabiri çıkarılarak yerine terör eylemi tanımlamasının getirilmesi öngörüldü. Anayasanın 78. maddesinde öngörülen değişiklikle de Erdoğan için ara seçim yolunun açılması hükme bağlandı. Madde metnindeki ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez ifadesinin çıkartılması hükme bağlandı. 13 Aralık 2002'de TBMM'de AKP'nin ve CHP'nin oylarıyla anayasaya değişiklik teklifi kabul edildi. 19 Aralık 2002'de ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer düzenlemeyi veto ederek TBMM'ye iade etti. CHP parti grubu 20 Aralık'ta vetoya rağmen anayasa değişikliğine desteğini sonuna kadar sürdürme kararı aldı. Meclis CHP'nin desteğiyle anayasanın öngördüğü 3'te 2 çoğunluğun 367 üzerinde 437 oyla 26 Aralık'ta teklifi aynen benimsedi. Meclisin aynen gönderdiği anayasa değişikliğini 31 Aralık'ta Sezer onaylamak durumunda kaldı. Tarih 9 Mart 2003. Tekrarlanan Siirt seçimlerinde AKP'li Mervan Gül, Erdoğan'ın seçilmesine olanak sağlamak amacıyla adaylıktan çekildi. Yapılan seçimde Erdoğan milletvekili seçildi. Erdoğan önce milletvekili ardından başbakan oldu. Bu süreçte Erdoğan-Baykal ikilisinin İstanbul'da bir gizli buluşma gerçekleştirdikleri iddiası da tartışma konusu oldu. CHP kaynakları bu görüşmenin Sezer'in anayasa değişikliğini veto ettiği 19 Aralık 2002 tarihinde yapıldığını öne sürerken, AKP'ye yakın kaynaklar ise görüşmenin anayasa değişikliğinin ardından 23 Şubat 2003'te yapıldığını savundu. Baş başa görüşmenin ayrıntıları muamma olarak kaldı. Tarih 24 Temmuz 2007. Zülfü Livaneli Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde 2002'deki Erdoğan-Baykal görüşmesinin perde arkasını yazdı. Deniz Bey lütfen hatırlayın, 19 Aralık 2002 tarihinde karlı bir Ankara gününün akşamında Mehmet Sevigen'in evindeydik. Ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum. Abdullah Gül başbakandı. Tayyip Erdoğan'ın ise meclise girme umudu kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmadan başbakan olma önerisini reddetmişti. Türkiye'nin kaderi o akşam o evde değişti. Çünkü siz Tayyip Erdoğan başbakan olacak diye tutturdunuz. Sizi çok tehlikeli bir oyun bu diye uyaran parti dışından önemli şahsiyetlere kızdınız. Hayır dediniz, 2 ay dayanamaz, göreceksiniz, 2 ay dayanamaz. Sizin bu iddianıza karşılık ben ne dedim? Erdoğan herhangi bir kişi değil, bütün tarikatların birleşerek Erbakan'ın yerine seçtiği siyasetçi. Arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program Türkiye'yi ılımlı İslam Cumhuriyeti yapma programı. Sizin dediğiniz gibi 2 ayda gitmeyecek. Tam tersine bu odada bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek. 2 ay dayanamaz iddianızı, görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar tezine oturttunuz. Ama bunların hepsi bahaneydi. Çünkü siz iki partili rejimin işinize yaradığını anlamış ve seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü size ana muhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu işbirliğini daha sonra da sürdürdünüz. O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan'la seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bilmiyordum. Bu gecenin tanıkları var. Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk. Belki bazıları sizden korkar ve tanıklık etmez ama bir kısmı da bu sözlerin doğru olduğunu açıklar. Yani tanıklar var. Ötekiler de söylemese bile içten içe bunun doğru olduğunu bilir. Siz de bilirsiniz. Tartışmanın sonunda dediniz ki, bu gece birbirimizin fotoğrafını çektik. 2 ay sonra çıkarıp bakalım. Ama rötuş yapmadan hangimiz haklı çıkmışız? Şimdi 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıkarıp bakın Deniz Bey. Ve düşünün, meclis grubunda Erdoğan'ı başbakan yapıyor diyorlar. Evet yapıyorum, var mı itirazı olan diye bas bas bağırmanıza değdi mi? Erdoğan'la Beylerbeyi'nde gizlice buluşmaya ve size oy veren milyonları hiçe sayarak gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? Deniz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli buluşmanın da tanığı var. Başbakan olmak elbette Erdoğan'ın demokratik hakkıdır ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP'nin birinci görevi değildir. Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan. Bir milletvekilinin mazbatasını iptal ettirip, anayasayı değiştirip, grubu baskı altına alıp, Siirt seçimlerini es geçip, Erdoğan'ı meclise sokmak ve dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz canhıraş çabanın %1'ini partiniz için verseydiniz, sonuç bambaşka olurdu. Size o gün söylediğim gibi Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz. Deniz Bey, sözlerimde en ufak bir çarpıtma varsa çıkıp söyleyin, öyle değildi, böyle konuşmadık deyin. Genel sekreterinizin ve en yakınlarınızın tanık olduğu bu konuşmayı inkar edin. Ya da başınızı önünüze eğin ve tarihin hakkınızda vereceği yargıyı düşünün. Deniz Bey, çok ağır şeyler yazdığımın farkındayım. O akşamki tartışmaya kadar bir dostluğumuz vardı. Bunları yazmak istemezdim. Ama hem duruma doğru teşhis koyamamanız hem de aşırı derecede inatçı olma huyunuz yüzünden hepimizi tehlikeye attınız. Tayyip Erdoğan'ın %34 oyla meclisin 2/3'ünü ele geçirmesinin manivelası oldunuz. Daha önce Refah Partisi'nin belediyeleri ele geçirmesi de sizin oyları bölmeniz sayesinde gerçekleşmişti. Tayyip Erdoğan'ların ve yine çok yakın dostunuz olan Melih Gökçek'lerin en büyük şansı sizdiniz. CHP'nin ise en büyük şanssızlığı oldunuz. Bu ülkenin sola şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde bütün uyarılarımıza rağmen partiyi sağa çekmekte, Kürtlerden, Alevilerden, solculardan ayırmakta ısrarlı oldunuz. Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Fikri Sağlar, Ercan Karakaş, Mehmet Moğultay, Seyfi Oktay, Celal Doğan ve daha birçok sosyal demokratla el ele tutuşup halkın karşısına çıkmanız gerekirken, eski MHP'lileri, eski ANAP'lıları, idamla yargılanmış sağcı militanları parti vitrinine çıkarmakta ısrar ettiniz. Size defalarca bir şeyin aslı varken kopyasına kimse bakmaz dememize rağmen sol politikaları değil MHP çizgisini tercih ettiniz. Sağcıları ve sekreterinizi meclise sokarken İsmet Paşa'nın Avrupa Konseyi'nde komisyon başkanı olma başarısını gösteren torunu Gülsün Bilge Han'ı meclis dışında bıraktınız. İnanın ki bunları yazarken samimi olarak üzülüyorum. Keşke haklı çıkmasaydım, keşke sizin tahminleriniz doğrulansaydı diyorum ama durum ortada. Yazık oldu Deniz Bey, hem size hem partinize hem de size inanan temiz yürekli sosyal demokratlara. Artık bundan sonra istifa etseniz de bir etmeseniz de, Badel Harabül Basra. Ağır ve sert bir yazıydı ama sormak durumundayız. Erdoğan ile Baykal'ı hangi güç yan yana getirdi? Erdoğan 3 Kasım seçimleri öncesi ve sonrasında alelacele AB üyesi 14 ülkeye gitti. Kopenhag zirvesine katıldı. Ve kuşkusuz ABD'ye gitti. ABD gezisi tüm gerçeği gözler önüne serdi. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 210.